geçtiğimiz hafta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcalarının vefatı mevzu programımızın konusu idi.
Evet, ve gündemimize de, yani programımızın gündeminde derler ya yeni tabirle, hüzün senesi, senetül hüzün, hüzün veyahut hüzün senesi diye tesmiye edilen, isimlendirilen Mekke devrinin 10. senesiyle alakalı hadiseleri işliyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcalarının vefatı ile sınırlı kalmadı. Biliyorsunuz daha evvelde oğlu Kasım'ın rühletleri, Abdullah Efendimizin vefatı Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i mahzun eylemişti. Kendilerini hep himaye eden, hali sababetinden son gününe kadar canıyla, başıyla, malıyla, her türlü kuvvetiyle muhafaza etmeye gayret eden amcalarının vefatı da iki cihan serveri Efendimiz'i mahzun eylemişti. Bu hüzün senesi, nihayetinde hüzün senesi olmayı ve böylece isimlendirilmeyi bir şekilde hak etmiş olacak. Zira hüzün duyulabilecek hadiseler bununla sınırla kalmadı ve Cenab-ı Hatice-tül Kübra, cennet annelerinden ve ümmetin annesi olan Hazreti Hatice-tül Kübra validemizin de ahirete rıhleti yine bu zamanlarda vuku buldu. Şimdi herhalde yeni radyolarını açan kardeşlerimiz bu konu başlıklarını duydular ve belki saati geçirdiklerinden daha yeni frekanslarını ayarladılar. Yolda olan, işte olan kardeşlerimiz de şu anda herhalde yerlerini aldılar. İnşallah onların ümit ettikleri muhabbet bağını bizler de yaşatmaya ve o ümitleri boşa çıkartmamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah'ta ve muhabbeti ehli beyti Resulillah'ta cümlemizi cem eylesin, tevhid eylesin, bir eylesin ve ahlak-ı Muhammediye ile ve muhabbeti Muhammediye ile cümlemizi tavsif eylesin, taltif eylesin diye dualarımızla, salatü selamlarla, hamdiyelerle ve güzel selamlarla kardeşlerimizi selamlamış ve dualarla karşılamış olalım ve sözü size tevdi kılalım. Evet, Hazreti Hatice validemizin rühletleri, vefatları. Bu arada kıymetli dinleyicilerimize şunu hatırlatalım müsaadenizle. Rühlet tabirini kullanıyoruz. Bu tabirleri bilhassa devamlı kullanıyoruz. Bazen müteradifi olmamakla beraber aynı manada kullanıla gelen kelimelerle bazı tabirleri hatırlatmaya, dilimizdeki yerini tekrar tazelemeye çalışıyoruz. Vefat hiçbir zaman rühletin karşılığı değildir. Vefat bir şeyin fevt olması demektir, gitmesi demektir. Ölüp gitmek, hatta vefat kelimesini Arap dili olarak, Arap edebiyatı olarak incelediğimizde çok da hoş manaları yoktur. Kaybolup gitmek, işte neticelenmesi. Hani bu iş bitti gitti geberdi gibi avamın kullandığı tabirler vardır ya, bazen vefat bu manaya da kullanılmış. Bu sebepten büyüklerimizi zikrederken, manen büyük saydığımız insanları zikrederken, avamın ötesinde, yani avamın idrakinin üstünde, avamın muhabbet etmesi gerektiğinin de ifadesi olarak hususi bir ifadeyle zikrederiz. Ne deriz? Rühletleri. Rühlet veya irtihal. İrtihal kelimesini kullanıyoruz. İntihar değil. Bazen diyor ki işte telefonda falan konuşuyoruz, falancanın irtihalini duydun mu diyorum. Karşı tarafta diyor ki ne zaman intihar etmiş, Allah Allah ve Sübhanallah diyor. İntihar değil, irtihal. Yani İ-R-T-İ-H-A-L. Maalesef bunları artık böyle hecelemek zorunda kalıyoruz. Eskiden olsaydı belki bu derece olmazdı. İrtihal demek yine rıhletleriyle alakalı. Rıhlet ne demek? Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakimi üzere yaşayıp o hayat tarzını devam ettirip en ziyade, en mükemmel, kemal derecesinde alemi ahirete göç etmeye, şerefli olan hicrete, ahirete imanla, kamil bir imanla göçmeye, saadete kavuşmaya rıhlet derler. Yeniden doğmayı idrak eden ve yeniden doğduğu da dünyadayken daha aşikar olarak öteki tarafa göçen insanlar için rıhlet etti, rıhletleri veya irtihalleri tabiri kullanılır. Bunu da detaylandırabiliriz. Bendeniz lügat manasından ziyade ıstılahi denilen, yani bu manevi lisana, bu ahlaki güzelliklere muvafık lisana uygun şekilde tabir etmeye, tefsir etmeye bu kelimeyi çalıştım. İnşallah yani irtihali belki bundan sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rıhletlerini anlatana değin, belki bir daha izah etmemize lüzum kalmayacak. Fakat madem ki senetül hüzündür, hüzün senesidir, bu şekliyle tabirlerimizi de açıklamış olalım diyerek ve özür dileyerek biraz uzattıysak tekrar mevzumuza dönelim.
Ebu Talib'in vefatından 3 gün gibi kısa bir zaman sonra Efendimizin pâk zevcesi Hazreti Hatice validemiz de Bihset'in 10. yılı Ramazan ayında 65 yaşındayken fani dünyadan ebedi aleme göç etti.
Evet.
Namazını bizzat Resul-i Kibriya Efendimiz kıldırdı ve Hacun kabristanına defnedilirken gözlerinde yaş, onu örten kara toprağı uzun uzun seyretti.
Şimdi Hacun denilen mevki olarak hatırımızda değil. Ama hacca gidenler, umreye gidenler, efendim Mekke-i Mükerreme'de Cennetül Mualla isminde bir tane kabristan var zaten orada. Cennetül Mualla. Hafif böyle yokuşun üzerinde ayrı bir set gibi şu anda durmakta. Eskiden bayağı mükemmel üzerinde kubbeli bir türbesi varmış. Gelen insanlar orayı görebilecek şekildeymiş. Şimdi pek duvarların üzerinden aşıp da bakma imkanı olmuyor. Hususi ziyaret imkanı da çoğu zaman olmuyor. Ama bilhassa umre yapmak istenildiğinde Mekke'yi, yani Kabe-i Muazzama'dan çıkılıp da Ten'im Mescidine doğru gidilirken muhakkak surette Cennetül Mualla'nın yanından geçilir. Veya yine belli mevkilerden de geçilse, Medine'den gelirken, Mekke-i Mükerreme'ye girilirken yine Cennetül Mualla'nın olduğu yerden birçok vesait geçmekte. Diyeceğim o ki oradan geçerken Fatiha edilmesi lazım. Sadr-ı İslam'dan, yani İslamiyet'in, Fahri Alam Efendimiz'le beraber bilinen İslamiyet'in zuhurundan bu yana Mekke'de kim göçerse oraya defnedilmiştir. Orada binlerce sahabi methundur, binlerce evliyaullah methundur. Hepsinin yanında Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz orada methundur. Oradan Fatiha okumayı unutarak veya unutarak demeyelim de onu umursamayarak oradan Fatiha'yı geçen kişiler, hadis-i şerifin beyanına göre bir kabristanlığın yanından geçtiği halde oradakilerin halini hiç kendi hali değilmiş gibi düşünmeden, ibret almadan, hiçbir vefa borcu olduğunu düşünmeden geçen kişinin mel'un ve hain olduğunu Fahri Alem Efendimiz sahih hadis-i şeriflerde bildiriyor. Herhangi bir kabristana bile böyledir. Cennetül Mualla'dan geçerken Fatiha-i Şerife'yi ihmal etmek hoş bir şey olmasa gerek. Evet.
Ard arda vuku bulan bu acı hadiseler Nebi-i Muhterem Efendimiz'e pek ziyade hüzün ve elem verdi. Çünkü Hazreti Hatice teslimiyeti, itaati, kalbinin rikkati, vefakarlığı, şefkati, imanının kuvveti, sadakat ve faziletiyle onun yeryüzünde en büyük destek ve tesellicisiydi. Herkes düşmanken risaletini ilk defa o tasdik etmişti. Herkes ondan uzaklaşıp kaçarken o kendine kalbini açmış ve muhabbetini rikkatli kalbine gömmüştü. En azından en sıkıntılı zamanlarında tek teselli kaynağı olmuştu. Resul-i Kibriya Efendimizin bu derin teessüründe Hazreti Hatice-i Kübra'ya olan müstesna sevgisinin de şüphesiz büyük payı vardı. Öyle ki vefatından sonra bile onu hiçbir zaman unutmadı ve yeri geldikçe ondan takdir, rahmet ve muhabbetle bahsederek hatırasını yad ederdi. Ona olan sevgisinin bir tezahürü olarak akrabalarına dahi yardımda bulunur, şefkat ve merhametini onlardan hiçbir zaman esirgemezdi. Günün birinde Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'nin sesini duyunca hemen sevgili hanımını almıştı. Buna şahit olan Hazreti Ayşe validemiz, Allah'ın kendisine ondan daha genç ve güzel hanımlar verdiğini söylemişti. Resul-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Ayşe'nin bu sözlerinden rahatsız olduğunu belli etmiş ve Hazreti Hatice'nin iyilik ve faziletlerinden bahsetmişti.
Yani Cenab-ı Hatice annemizi bahsederken, nasıl ki bazı insanlar sadece beşerdir, bize benzerdir diye mukayese etmek, belli insanların o şekilde mukayese etmesi hataya kişiyi sevk ediyorsa, Hazreti Hatice validemiz için de iki cihan serveri Efendimiz ikazda bulunmuştur. Siz hem cinsinizmiş gibi görüyorsunuz, biz de eşiyiz, o da eşiydi, bizim de kendimize göre şöyle şöyle taraflarımız var diye mukayese ediyorsunuz, ama Hatice validemiz için o sizin bildiğiniz kıyas ölçülerine girebilecek bir insan değildi. Min tarafillah, Allah tarafından hususi olarak ruhlar aleminden adeta bana sevk edilmiş, eş olarak seçilmiş, maddiyatıyla maneviyatıyla Muhammedi nuru kundaklamış, mahfaza olarak efendim barındırmış bir hususi kişiydi manasına gelen hususi iltifatlarını iki can serveri efendim hatırlatmışlardır. Bu arada şunu da hemen hatırıma gelmişken kıymetli dinleyicilerime arz edeyim. Hani demin dedim ya umre ziyareti falan diye, Mustafa'cığım takip ettiysen, giderken Fatiha okumak meselesini değil, umre ziyaretinde Fatiha okumayı iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethinde, dikkat buyurun, Mekke'nin fethinde karargahını kurduktan sonra ilk gittikleri yer Hazreti Hatice validemizin kabridir. Mekke fethinden evvel orduyu konuşlandıktan sonra, yeni tabirle karargahını kurduktan sonra, yine hadis-i şeriflerden biliyoruz, ashabın rivayetlerinden biliyoruz ki Hazreti Hatice validemizin kabrini ziyarete gitti ve orada ağlayarak duada ve Kur'an tilavetinde bulundular. Bu da yine kaynaklarla sabittir. Demek ki öyle gömüldü gitti falan filan gibi, aman efendim şöyle hürmet etmeye hacet yok, Allah ona yardım etsin, İşte o da neticede toprak oldu falan gibi bir görüş bizim İslami itikadımıza ve akaidimize uygun bir görüş değildir. Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haş olur. Hayatında şerefli olan insanın kabri de müşerreftir. Hayatında sahih, salih, güzel işlerle meşgul olan ve kemalatını maddi ve manevi, insanların maddi ve manevi nazarlarına vererek tasdikine muvaffak olan kişilerin vefatları da şereflidir, ba'sleri de şereflidir. Dolayısıyla ve tabii olarak kabri şerifleri de vardır. Benim kabrime kabri şerif denmez ama öyle şerefli insanların kabrine kabri şerif denir. Bunu böylece düşünmek ve böylece idrak etmek lazımdır diye hatırlatmada bulunuyoruz.
Habibi Kibriya'nın söylediklerinden rahatsız olduğunu anlayan ferasetli Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Hatice'nin menkıbelerini her an an" diyerek gönlünü almaya çalıştı. Yine Resul-i Ekrem'in Hazreti Hatice validemizi daima takdir ve muhabbetle yad ettiğini, Hazreti Ayşe validemizin bunu kıskandığını bizzat Hazreti Ayşe validemizin şu ifadeleriyle öğreniyoruz.
Hemen bir şey yapalım, noktaya temas edelim. Kıskançlık tabii bir haldir. Kıskançlığın makbul olan kısmı vardır. Memduh olan kısmı vardır yani. Bir de mezmum olan kısmı vardır. Memduh olan kısmı şudur. Hani ben niye bu dereceye eremiyorum? Ben de gayret etsem ya, o dereceye çıksam ya diye kişinin gıpta etmesi makbul bir kıskançlıktır demişler. Ama sevilen kişinin sevgi tezahürüne dahi tahammül edemeyecek derecede onu kıskanmak, Allah muhafaza, her kişi için mezmumdur. Yani kınanmıştır. Bu gibi, bu nevi haller herhangi bir müminde bile olsa kabahattir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde, Kelam-ı Kadim'inde tertemiz olarak beyan ettiği Ehl-i Beyt ve Ezvac-ı Mutahharat validelerimizin basit kıskançlıklardan dolayı, en azından ulvi hadiselere kendilerini nispet ederek kıskanmaları düşünülemez. Tabii ki beşer olarak bazen kişilerin düştükleri durum olabilir ama onların da hepsi yine bize ibret olsun diyedir diye düşünmek icap eder. Evet.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarından hiçbirini Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki onu Resulullah'ın yanında görmemiştim bile. Fakat Resulullah onu benim yanımda çok yad ederdi. Çok kere koyun keser, Hazreti Hatice'nin samimi arkadaşlarına et gönderirdi. Bazen ben sabırsızlık göstererek sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok mu derdim.
Yani akrabalarına değil. Düşünebiliyor musunuz? Hanımının akrabalarına değil, bak Peygamber Efendimizin ahlakına. Göçmüş olan eşinin arkadaşlarına gönderiyor. Yani çünkü dedik ya, bizim için ölüp gitmek değildir. Bir insana karşı vefa borcunuz nedir? Mesela bir evladın babasına karşı vefa borçlarından bir tanesi, babasını seviyorsa babasının sevdiklerine de ikramda bulunmasıdır. Babası göçüp gitmiştir ama babasının sevdikleri hayattadır. Onları ziyaret etmesi, onlara hatır sorması, onlara bir şeyler göndermesi, hediyeleşmesi vefakar olduğunu gösterir. Bir insanın imanın alametlerinden bir tanesi de vefalı oluşudur. Vefasız olanın imanı zayıftır. Hatta vefasız olduğu şeylere göre bazen imanı da yoktur denebilir.
Resulullah da Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi diyerek iyiliklerini sayar ve ondan çocuklarım var buyururdu. Resulullah Efendimizin Hira'ya devam ettiği sıralarda Hazreti Hatice validemiz ona yiyecek taşırdı. Bu sırada bir gün Cebrail aleyhisselam gelerek, "Ya Resulallah, işte şu uzaktan sana doğru gelen Hatice'dir. Yanında içinde yemek bulunan bir kap var. Yanına geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Cennette inciden yapılmış bir sarayın kendisine verileceğini müjdele ki, onun içinde ne gürültü patırtı vardır, ne de çalışmak çabalamak," dedi.
Daha Hira'dayken cennetteki makamı müjdelenen bir anne, Hatice-ül Kübra validemiz. Daha evvel de söyledik ya, aşere-i mübeşşere diye dünyadayken müjdelenen kişiler onunla sınırlı değildir. Onunla ifade edilişi hususi olarak 10 kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saydıkları için meşhur olmuştur. Cennette müjdelenen 10 kişi diye. Yani Ebu Bekr'in fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne diye o meşhur hadis-i şerifte 10 kişiyi saydığı için aşere-i mübeşşere denilmiş. Ama Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz başta olmak üzere birçok kişiye de hususi tebşirat vardır. Bunlar tadad edilirse daha göçmeden evvel cennetle müjdelenen kişilerin sayısı 100'e kavuşur. 100'e yakındır bu insanlar. Hatice validemizin cennetteki makamını nasıl oluyor demek ki? Hira'dayken. Yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha aleni tebşirata başlamadan evvel Hatice validemiz hakkında Cebrail aleyhisselam inciden, zebercetten, yakuttan yapılmış tahtların onu cennette beklediği müjdesini haber ver. Ona hem Cenab-ı Hakk'ın hem benim selamımı tebliğ eyle diyerek de müjdeye kavuşmuştur, müjdelenmiştir. Evet.
Hazreti Ali Efendimiz de kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir dediğini Resulullah'tan işittim demiştir.
Evet, yine bu da sahih kaynakla gelen hadisi şeriflerdir. Evet.
Ard arda vuku bulan bu acı hadiselerin mübarek kalpleri üzerinde bıraktığı derin teessür ve elem sebebiyle Resul-i Kibriya Efendimiz Bihset'in bu 10. yılını Senetül Hüzün, hüzün yılı olarak isimlendirirdi.
Evet, Cenab-ı Hak her türlü hüzünden, kederden cümlemizi masun-u mahfuz eylesin.
Programımızın ilk bölümünde Hazreti Hatice validemizin rıhletleri konusuyla başlamıştık programa.
Evet.
Hüzün senesi diyerek.
Hüzün senesi olarak yad edilmişti. Evet. O şekilde tesmiye edilmişti. Tesmiye kelimesinde dikkat ederseniz, değil mi? Üst üste kullanıyorum. Tesmiye, isimlendirilmek demek tesmiye. Fakat bu tabii iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdiklerinin ahirete uğurlanması ve ondan doğan hüzün, onunla beraber sahabe-i kiram hazaratının da üzülmesi. Ama bununla da sınırlı kalmıyor veya bu hadiselerle de iş bitmiyor. Şu anda da devam ettiği gibi, yani ruhaniyeti peygamberiyenin ümmeti Muhammed'in ahvali yüzünden, o sebepten mahzun olduğu, mükedder olduğunu düşünürsek hala da devam eden bir hüzün var. İşte bu hüzün neydi? Hiç değişmeyen bir hüzün. O zaman da var olan hüzün neydi? İki cihan serveri Efendimiz'e herhangi bir insana bile reva görülemeyecek eziyetlerin ve işkencelerin, tasallutların arttığını, ziyadeleştiğini görüyoruz. Zerre kadar kalbinde merhamet olan kişiler bile herhangi bir hüznü, herhangi bir sıkıntıyı yaşayan insana ayrıca eziyet etmek isteğinde bulunmaz. Zerre kadar insanlık varsa. Fakat iki cihan serveri Efendimizin bu şekilde üzüldüğünü gören müşrikler, haydudu bi vedutlar ne yapıyorlar? Eziyetlerini ve işkencelerini arttırıyorlar ki iyice eza ve cefalarını arttırmış olsunlar. Müminlerin, ashab-ı kiramın hayırda yarışması, nasıl hayırda yarışırken birbirlerini kıskanıyorlar, geçmeye çalışıyorlar. Bunlar da adeta cehennemdeki ateşi en önce biz karşılayalım, en önce biz cehenneme girelim dercesine akıldan, imandan, insanlıktan uzak bir şekilde iki cihan serveri Efendimiz'e eziyet ediyorlar. İşte bu müşriklerin eziyeti, bunu takip eden Taif'teki hadiseler, bir yandan hüznün, kederin, işkencenin, sıkıntının arttığının habercisidir. Fakat bunlar aynı zamanda manevi olarak derecelerin de yükselmesinin bir habercisi olacaktır. İnşallah Allah ömür verirse devamında bunu göreceğiz. Şimdi biz bu hadiselerin müteakip olan eza ve cefaları anlatan hadiseleri işleyelim.
Ebu Talib'in vefatına Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar üzülürken müşriklerse sevindiler. Artık karşılarında sevgili peygamberimize arka çıkacak Haşim oğullarının reisi yoktu. Bunu fırsat bilerek eziyet ve hakaretlerine hız verdiler. Ebu Talib'in hayatında cüret edemedikleri birçok taşkınlıkta ve insafsızca harekette bulunmaya başladılar. Resul-i Ekrem bir gün yoldan geçerken müşriklerden biri üstünü başını toz toprak içinde bırakmıştı. Bu adice harekete hiçbir karşılık vermeden öylece evine dönmüştü. Sevgili babasının bu halini gören Hazreti Fatıma, onun üstünü başını temizlerken gözyaşlarını tutamamış ve hüngür hüngür ağlamıştı.
Yani toz toprak derken yerden alıp da toprak toz atmıyor. Evin pisliğini efendim birçok böyle yiyecek içecek maddesinin artıkları gibi çöp gibi düşünülebilecek yani insanların ahıra bile atmaya efendim reva görmedikleri pis toprak manasına gelen bir toz toprak. İki canserber efendimiz geçerken onun üzerine boşaltı veriyorlar, atıyorlar. İki canserber efendimiz hiçbir cevapta, mukabelede bulunmuyor. Çünkü o aynı zamanda ekmelur rusul. Yani gönderilmiş peygamberlerin en mükemmeli. Hazreti İsa aleyhisselam'da cihat yoktu. Hazreti İsa aleyhisselam sizin yanınıza, yanağınıza bir tokat atana öteki yanağınızı çevirin diyecek kadar sabrı tavsiye ediyordu. İki cihan serveri efendimizin İsevi yani Hazreti İsa'ya benzeyen ahlakında da kendisinden numune bulmak, hatta mükemmel bir numune bulmak mümkündür. İşte bu da onun habercisidir. Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa aleyhisselamın da, Hazreti İbrahim'in de ve birçok peygamberin de en mükemmel vasıfları, onlarda tebarüz eden mükemmel vasıfları en mükemmel şekilde Peygamber Efendimiz'e de tezahür etmiştir. Her fiilinde, her hareketinde muhakkak sair peygamberanın huylarının, ahlaklarının en mükemmel tarafı Peygamber Efendimiz'e zuhur etmiştir. Bu da onlardan bir tanesidir. Evet.
Bir süre önce annesini kaybetmekle zaten gönlü mahzun ve kırık olan Hazreti Fatıma, babasını da bu halde görmekle adeta kalbinden vurulmuştu. Sanki o damlalar gözünden değil, kalbinden, ruhundan akıp geliyordu. Şefkat menbaı, Peygamber Efendimiz, dayanılmaz bu manzara karşısında yine itidalini muhafaza etti, yine yüce yaratıcısına güvendi, yine ona döndü ve ağlayan masum yavrusunun gözyaşlarını mübarek eliyle silerek, "Ağlama kızım, ağlama. Allah babanı koruyacaktır," dedi.
Evet, yani bu satırları bir daha okumak istersek, şefkat menbaı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir insanın tahammül edemeyeceği bu manzara karşısında yine itidalini muhafaza etti. Yani kahretmek, lanet etmek imkanı, kuvveti ve kudreti elinde olduğu halde adli ilahiyeye müracaat etti. Bu hususta Allah'ın adaletini istedi. Ve yine yüce yaratıcısında olduğunu, onunla beraber olduğunu aşikar eyledi. Yine ona rücu etti değil. Bir insan bir yerden ayrılırsa ona döner. Hazreti Peygamber için yine ona yöneldi, yine ona güvendi gibi bir tabir, yine tabiri fevkalade yanlıştır. Hani Sultan Selim Han için derler ki, ölüm döşeğindeyken şir pençeden, işte ensesinin altında çıkan büyük çıbandan artık ölüm halleri zuhur ediyor. Hekim başı demiş ki, efendim yapacağımız bir şey yok. Bundan sonra bol bol Allah zikretmeniz icap ediyor. Ona rücu edin, ondan yardım dileyin, onu tesbih edin diye tavsiyede bulunuyor hekim başı. Sultan Selim Han'ın rivayete göre o hasta halinde, takatsız halindeyken birden hekim başına şiddetli bir şekilde hitap ederek, bağırarak, "Hekim başı, hekim efendi, sen bizi şu halimizde Allah'tan gayrı mı zannedersin? Allah'ın zikrinden gafil mi zannedersin ki bize zikri terkin edersin? Elhamdülillah şu ana değin zikrullah'tan hali olmadık," diyerek ikazda bulunmuştur. Ümmetinin velileri böyle. Bir peygamber için ona yöneldi, tekrar ona döndü, yine ona güvendi gibi tabirleri kullanmak bizim kendi idrakimizin peygambere yansıtılmasıdır ki bu ayine, bu saf ayine, bu mirat-ı hak olan ayine bizim bu nevi yakıştırmalarımızı göstermez. Bir kıymeti yoktur. Evet, ancak bizi göstermiş olur. Orada gördüğümüz süliyet, orada gördüğümüz renk bize aittir. O Habibullah'a ait değildir diye söylemek icap eder. Ve bunun üzerine de, "Üzülme kızım, ağlama yavrucuğum. Tabii ki Allah babacığını koruyacaktır. Sen niye meyus oluyorsun diyerek Fatma validemizi telkin etmesi ve onu teskin etmesi yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e düşüyor. Evet.
Bu devrede müşriklerin eziyet ve hakaretleri öylesine insanlık dışı bir hüviyete bürünmüştü ki Ebu Leheb gibi İslam'ın en büyük düşmanının dahi gayretine dokunmuş, onun bile akrabalık damarını tahrik etmiş ve bu durum böyle sürerse Efendimiz'e arka çıkacağını bile ifade etmesine sebep olmuştu. Ebu Leheb'in bu sözleri üzerine müşrikler bir süre peygamberimizden uzak durdular.
Yani kendilerinden bir adam gidecek diye eza cefayı kesiyorlar. Yani merhamet ettiklerinden değil. Aman diyorlar, biz çok fazla eza cefa ettik. Bu eza cefaya devam edersek adamlarımızdan birini kaybederiz korkusuna. Aman ya Rabbi. Evet.
Ne var ki Ebu Leheb'in akrabalık bağından gelen suni himayesi pek fazla sürmedi. Resul-i Ekrem'in halkı Allah'a imana daveti karşısında tahammülü ve nesebi taraftarlığı kısa zamanda tükendi ve himayeden vazgeçtiğini ilan etti.
İşte bak, tabii sevkle, tabii hallerle, hani doğadan gelen efendim hallerle olan şefkat, merhamet ve sevgi fanidir. Onu gösteriyor bu. Ebu Leheb'in akrabalığından dolayı, akrabalık dediğin nedir? Kabre girdiğinde bitiverir. Eğer onun üzerine manevi bir sevgi eklemediysen orada biter o. İşte dünyevi kaygılarla ve dünyevi hallerle beslenen ve sadece oraya bağlı olan sevgiler, şefkatler fanidir. Yine öyle oldu. Suni oldu bu. Neden? Sunidir. İki şekilde sunidir. Bu alem Cenab-ı Hakk'ın sanatı ilahisidir. Fakat ilahi duygulara nispetle bunu anlamayan insanlar sadece bu fıtratta, sadece bu tabiatta kalırlarsa buradaki duygular pörsümeye mahkumdur. Hakikatle karşılaştığında veya başka duygularla karşılaştığında bu iş bitebilir. Oradan da burası ibret amizdir. Ebu Leheb'in bu şekilde arka çıkması dünyevi kaynaklı olduğu için, dünyevi olan şeyler de ölüme ve fani olmaya mahkum oldukları için ondaki o şefkat de kaybolup gitti. Hatta buna şefkat bile dememek lazım o halde. Çünkü şefkat ve şefakat ulvi duygularla, manevi duygularla, kaybolmayacak baki duygularla ortaya çıkan merhamete ve iştiyaka deniyor. Bu da ne oldu? Fazla sürmedi. Evet.
Himayeden vazgeçmekle de kalmadı, eski düşmanlığını da aynı şiddetiyle devam ettirdi. Ömrünün sonuna kadar da bu düşmanlığından vazgeçmedi.
Devam edelim.
Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe validemizle nişanlanması mevzuu.
Evet.
Hazreti Hatice validemizin vefatıyla Resul-i Kibriya Efendimiz aile hayatında bir boşluk meydana gelmişti. Hem Efendimiz hem Ashab-ı Güzin bu durumun farkındaydılar. Bir gün Osman bin Maz'un Hazretlerinin hanımı Havle Hatun Habibi Kibriya Efendimizin huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, yanına girince birden Hatice'nin yokluğunu hissettim." dedi.
Burada da bir nefes alalım. Osman bin Maz'un Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çokça sevdikleri bir sahabi. Hep bütün sahabileri seviyorlar ama hani hususi gönlünün muhabbet ettiği, civarında yanında hep bulunan ve Mekke devrinde sonra da Medine'ye rihletlerinde biliyorsunuz Osman bin Maz'un Medine'ye giden muhacirler arasında, daha doğrusu Medine-i Münevvere'deki Cennetül Baki kabristanına ilk defnedilen sahabi ünvanını taşıyor. Yani iki can serveri Efendimiz Medine'yi şereflendirdikten bir müddet sonra Osman bin Maz'un Hazretleri rihlet eylemişler ve Cennetül Baki'ye defnedilmişlerdir. Osman bin Maz'un, tekrar ifade ediyoruz. İşte ailece görüştükleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çokça sevdikleri sahabi efendilerimizdendir. Onun hanımı Havle Hatun diye isimlendiriliyor. Hazreti Hatice validemizin yokluğunun ne kadar evde hissedilir hale geldiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ediyor ve akabinde ne diyor?
Resul-i Ekrem bunun üzerine Evet, o çoluk çocuklarımın anası, evinin de görüp gözeticisiydi. Buyurarak aile hayatında Hazreti Hatice-i Kübra'nın ebedi aleme irtihaliyle meydana gelen boşluğu ifade ediyordu.
Çünkü düşünün, onlarca insanın mesuliyetiyle, hizmetiyle meşgul, ibadet taatıyla, hususi ibadetiyle meşgul, üzerinde birçok müşriklerin, efendim kafirlerin oynadığı oyunlar var. Bir yandan da aile maişetini, ailenin hayatını da derdest etmek durumunda. Hiçbir zaman bir sorumluluğu yerine getirirken diğer sorumluluğu ihmal eden bir peygamberin ümmeti değiliz. Hepsinin hakkını gözetmek durumunda. Ama tabiatıyla beşer olması hasebiyle ve beşerin maruz kalacağı imtihanları yaşamak mecburiyeti olması hasebiyle İki Cihan Serveri Efendimiz çocuklarıma ve evime çok güzel bir murakıptı, gözeticiydi. Onun boşluğunu hissediyorum, onun sıkıntısını hissediyorum şeklinde Havle Hatun'un bu teşhisinde doğrular şekilde İki Cihan Serveri Efendimiz beyanda bulunuyor.
Efendimizin bu konuşması üzerine Havle binti Hakim, "Ya Resulallah, evlenmek ister misin?" diye sordu. Peygamber Efendimiz kiminle dedi. Ebu Bekir'in kızı Ayşe veya Sevde binti Zem'a ile dedi.
Yani o zamanın örfünde de nasıl biz baktığımızda hani etrafında ya şununla şu sana uygun olur, işte şunun evlenme çağıdır, şu daha münasiptir gibi etrafımızda bizi seven insanlar nasıl aile teşkilatı kurulurken bize fikir verirler. O zaman da demek ki o zamanın örfünde, o zamanın tabii temayüllerinde bu iki kişi üzerinde etrafındaki insanlar da Fahri Alemin ne yapıyorlar? Birleşiyorlar ki bunu Havle Hatun'da söylemeye cesaret edebiliyor. Yani bu münasip bir durum ki, abes bir durum değil ki, dışarıdan kişiler de şu iki kişi sana çok uygun olur ya Resulallah diyerek ne yapıyorlar? Fikirde bulunabiliyorlar, fikir vermeye efendim cesaret edebiliyorlar.
Bunun üzerine Havle Hatun doğruca bu karşılıklı konuşmadan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Havle'ye git dedi. Benim için ikisi hakkında da konuş. Bunun üzerine Havle Hatun doğruca Hazreti Ebu Bekir'in evine vardı. Evde Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman vardı. Ey Ümmü Ruman dedi. Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? Ümmü Ruman nedir diye sorunca da Havle, Resulullah Ayşe'yi istemek için beni gönderdi diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekir o anda evde bulunmadığından Ümmü Ruman Havle Hatun'a hiçbir cevap vermedi ve ona Ebu Bekir'in gelmesini bekle dedi.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir gelince Havle aynı şeyi ona da anlattı. Ya Ebu Bekir dedi, Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musun? Hazreti Ebu Bekir nedir o diye sordu. Havle, Resulullah Ayşe'yi istemek için beni gönderdi cevabını verdi. Hazreti Ebu Bekir bir müddet düşündükten sonra
diyelim ve bir ara verelim.
Eyvallah.
Ara vermeden evvel de işin şu noktasına dikkatlerinizi çekmek isteriz. Bu nevi isteklerde ve taleplerde yine örfün temayüllerinin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinin zerafetine ve nezaketine dikkat çekmek isteriz. Ve nasıl olması gerektiğine de dikkat çekmek isteriz. Şöyle ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en yakınlarında. Hatta en yakını. Fakat buna rağmen o şeyi kendi direkt olarak söylemiyor. Hemencecik ifade etmiyor. Ne yapıyor? Nezaketen bir başkasıyla sordurtuyor. Ve başka birisinin de fikrine Resulullah Efendimiz izdivac ederken onun reyine hürmet gösteriyor. Bir bu yönü var. Bir de ayrıca başkası tarafından da sordurulma nezaketi var. Yani o sordu diye kabul edilebilir. O sordu diye bir nezaketsizlik olabilir. İki Cihan Serveri Efendimiz bir paye vererek, adeta bir elçi göndererek o şekilde yapıyor. Demek ki bu nevi isteklere maruz kalan kişiler niye dolaylı yoldan geldi, niye böyle oldu gibi suizan edeceklerine, bu işin nezaketi tarafını tutan kardeşlerine, mümin kardeşlerine de hüsnü zan etsinler. Bunu bana direkt olarak söyleyebilirdi. Niye başkasını gönderdi? Niye başkasını aracı soktu? Gibi lüzumsuz kibir ve gururda ve suizanda bulunmasınlar. İşin adabı böyledir. Yakınlıktan dolayı bazı şeyler istenemeyebilir veya yakınlıktan dolayı razı olmadığı halde istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalabilir kişiler. Dolayısıyla usul, erken, bir başka kişinin, bir üçüncü kişinin, bu iki kişinin arasındaki efendim bu nevi evlilik alışverişine katkıda bulunması uygun ve muvafıktır diyelim. Burada bir virgül koyalım. Evet.
Mevzu Hazreti Ebubekir Efendimizin Havle Hatun'la konuşmalarında, evet, kalmıştı.
İstişare etmesiydi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat kendisi talep etmiyor. Hazreti Ayşe validemizle izdivacı. Etrafı öyle münasip görüyor. Hatta yine başka kaynaklarda Hazreti Ebubekir Efendimizin böyle bir şey teklif etmek istediği fakat cesaret edemediğini de öğreniyoruz. Yani keşke kızım Ayşe'yi alsa diye teklifte bulunmayı da istediği fakat bir türlü cesaret edemediğini de yine başka kaynaklardan öğreniyoruz. Fakat şurada kalmıştık. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bu durumu Havle Hatun söylediğinde, biz neredeyse Resulullah'la kardeş gibiyiz. Acaba hani kardeşin kızı gibi bir hüküm doğmuyor diye kendi kendine derler ya, yüksek sesle düşünüyor. Bu durumdan haberdar olan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunun din kardeşliği olduğunu, din kardeşliği olduğunda hakikaten de Ebu Bekir'in kendisine en has kardeşlerden olduğunu beyan ettikten sonra, fakat bu kardeşliğin evliliğe mani olmayacağını, dindeki bu kardeşliğin süt kardeşliğine ve nesep kardeşliğine benzemediğini, onunla alakalı olmadığını da beyan ederek ayrıca bir hükmün de icrasını ne yapmış oluyor? Vazıh bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Evet. Buradan bunun üzerine Havle Hatun müsbet bir cevap alarak iki cihan serveri efendimize Cenab-ı Sıddık Efendimizin memnun olduğunu, bu talepten memnun olduğu haberini Hazreti Fahri Alem'e getiriyor ve neticede ne oluyor? Orayı da birkaç cümleyle geçelim. Havle Hatun dönüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne diyor?
Hazreti Ebu Bekir'in tereddüdü zail oldu ve kelimesi Hazreti Ayşe'yi Resul-i Kibriya Efendimiz'e Şevval ayında nişanlayıp nikahladı. Ancak düğün sonraya bırakıldı.
Evet, Mekke devrinin 10. senesinde Şevval ayında Hazreti Ayşe validemizde nikahları zuhur ediyor. Fakat düğün sonraya bırakılıyor. Böylece tabii bu hususlarda konuşmak işin mahrem noktasıdır ama ilmi olarak da bazı şeylere açıklık getirmek üzerimizde bir vebaldir, mecburiyettir. Yani iki cihan serveri Efendimizin ev hayatına yardımcı olabilmek, efendim çocuklarına hizmet edebilmek, evin temizliği olsun, iki cihan serveri Efendimizin efendim ihtiyacı olan şeyler olsun, bunları gidermek üzere genç bir hanım olarak Hazreti Ayşe validemizin izdivacı iki cihan serveri Efendimizin biraz olsun sıkıntısını ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyordu. Yani ümmeti, ashab-ı kiram bu izdivacı bu şekilde görüyordu. Ve şunu da unutmamak lazım. Hazreti Ayşe validemizin yaşının küçük olduğu, hani iki cihan serveri Efendimiz bu izdivacı gerçekleştirdiğinde 50 yaşlarında. Hazreti Ayşe validemiz ise 15-16 yaşlarında. Fakat Arapların bir örfü vardır. Yani bunu biz kıyaslarken, mukayese ederken kendi örfümüzle kıyaslamamamız icap ediyor. Bir kere ne örfü bizim örfümüzle muvafık kıyaslamaya, mukayese etmeye, ne de Peygamber Efendimiz diğer insanlarla mukayese etmeye uygun. Şurada şöyle yapalım istiyorsanız, çok öyle uzun uzun konuşmaktansa, çünkü ileride de bu bahisler geçecek, belki müstakil olarak iki can server efendimizin evlilikleri hususunda bazı malumatı zikredeceğiz. O zamanın müşrikleri bile, yani iki can server efendimizin her türlü efendim hareketine, fiiline bir kabahat, bir yakıştırma, efendim bir çamur atma eğiliminde olan, eğiliminde değil tamamıyla bunu iş edinen müşrikler dahi bu izdivaç karşısında ağızlarını açıp bir şey söylememişlerdir. Hakaret edebilecek bir nesne görememişlerdir. Sadece buradan bile şunu düşünmek lazım. Yani o zamanın müşrikleri bile örfünde vesairesinde bunu tabi olarak karşılıyor. Günümüzün bazı insanlarının, bedbahların oradan bazı yakıştırmalar yaparak iki cihan serveri efendimize hakarette bulunmaları müşrikleri bile utandıracak seviyededir. Burada dikkatleri çekmek isteriz. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, hani nikahta bir dua vardır. Nasıl dua edilir? İmam efendiler veya hoca efendiler sünnet olan duayı yaptıklarında, ya Rabbi Adem ile Havva'nın arasındaki muhabbeti şu kardeşlerimize ihsan eyle, Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber arasındaki muhabbeti bu kardeşlerimize gibi muhabbeti onlara ilka eyle, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma arasındaki ünsiyeti yine bu kardeşlerimiz arasındaki ünsiyete tahmil eyle, aynı bu hal üzere yaşasınlar şeklinde Arapçadır bu dua. Mealen böyledir manası. Peki niye Hazreti Hatice validemiz, iki cihan serveri efendimiz, başka izdivaçlar da yapmışlardır. Fakat dikkat çekilmek istenen nokta şu: bir kişi evlendiğinde onun için, nasıl Hazreti Adem zamanında Hazreti Adem için Havva'dan başka eş yoktu, Havva olduğu zaman Adem aleyhisselam için başka eş yoktu, nasıl Hazreti Hatice validemiz hayatta olduğu zaman iki cihan serveri efendimiz için başka eş yoktu, nasıl Fatma validemiz hayattayken Hazreti Ali efendimiz için başka bir eş yoktu? Yani bu duada demek istenir ki, ya Rabbi bu kardeşlerimiz sadece birbirleri için bu hayatta olduklarını, yani nikah bakımından, aile hayatı bakımından oldukları şuurunda yaşasınlar. Ve bu şekliyle başka eş, başka alternatif gibi olabilecek şeylere rağbet bile etmesinler. Allah ikisinin de kalbini, gözünü bu evlilikte tatmin eylesin mealinde bir duadır bu. Ve Hazreti Hatice validemizden sonra iki cihan serveri efendimiz, çocukları var efendim, hem başka türlü üzerinde emanetler var, etrafında sıkıntılar var, her türlü şu anda zikretmeye bile haya ettiğim, utandığım bazı şeyleri yakıştırmaktan ve çamur atılmasından beridir, münezzehtir, uzaktır. Cenab-ı Hak inşallah bize de idrak nasip eylesin. Amin. Neticede evlilik zaten nefse ağır gelen bir hadisedir. Evlilik nefse ağır gelen bir hadisedir. İnsan tabi fıtratından gelen halle serbest olmak ister. Evliliğin cefasını, onun sorumluluğunu çekmek istemez. Evlenmek nefse ağırdır ve nefse muhalefet etmek de ibadet hükmündedir. İşte iki cihan serveri efendimiz de böyle bir izdivaçla, evet belli sıkıntılarını belki giderecek şekilde ailevi hayatını çekip çevirebilecek bir izdivaç yapıyor ama neticede o sorumluluğu da almış oluyor. Evet.
Bundan sonra Havle Hatun Sevde binti Zem'a'ya gitti. Hazreti Sevde Sekran bin Amr'ın zevcesiydi. İlk Müslüman kadınlardandı ve kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Daha sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Mekke'ye döndüklerinde Hazreti Sevde bir gece rüyasında ayın süzülüp üzerine iniverdiğini görmüştü. Bunu kocasına anlatınca da şu karşılığı almıştı: Eğer rüyan doğruysa ben yakında öleceğim. Benden sonra sen de evleneceksin. Hakikaten de kısa bir zaman sonra Sekran hastalanıp vefat etmişti. Böylece Hazreti Sevde'de dul kalmıştı. Havle Hatun kendisine Resulullah beni sana dünürlük için gönderdi deyince Hazreti Sevde son derece sevindi. Ancak bir tereddüdü vardı. Acaba Nebi-i Ekrem yanında bulunan 5 küçük çocuğa da rıza gösterebilecek miydi?
Yani düşünün, Hazreti Sevde validemiz yanlış hatırlamıyorsam 55 yaşlarında falan olması lazım. Eğer hafızam yanıltmıyorsa. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den yaşça büyük. Bir de 5 tane çocuk var. Hani nefsani bir evliliğin olabilmesi mevzu bahis değil. Fakat Hazreti Sevde validemiz ilk efendim İslamiyet'in tebliğiyle beraber hemen ona gönül verip Hazreti Ayşe validemiz gibi hanımların safında, hatta en ön safında vazife gören, zerre kadar da hayatında İslami hayatın zıttına olabilecek, ters düşebilecek bir tavizde bulunmayarak, hicreti de göz önüne alarak yaşayan kahraman hanımlarımızda. Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine onu hem himaye etmek hem onun kadrine şanına yakışır şekilde ona iltifatta bulunmak için zaten de etrafındaki kendisini seven ashab-ı kiramın da olsa ne kadar güzel olur diye düşündükleri bir hanıma Havle Hatun vesilesiyle ne yapmış oluyor? Haber göndermiş oluyor. Fakat Havle Hatun bu teklifi yaptığında 5 tane çocuklu bir hanımım ben. Resulullah'ın yanına bu şekilde gidersem nasıl olur diye Havle Hatun'a durumu anlatıyor.
Bu endişe ve tereddüt sebebiyle Resul-i Kibriya Efendimiz'e hemen cevap vermedi. Resulullah dini imanı uğruna yerini, yurdunu, akrabasını terk edip yabancı bir diyara göç edecek kadar fedakarlık ve kahramanlıkta bulunmuş bu mücahideyi şereflendirmek ve taltif etmek istiyordu. Buna binaen kendisinden bir cevabın gelmediğini görünce bir gün bizzat kendisiyle görüştü ve "Seni benimle evlenmekten alıkoyan nedir?" diye sordu. Hazreti Sevde, "Vallahi ya Resulallah, beni seninle evlenmekten alıkoyan hiçbir mühim sebep yoktur. Ancak şu çocukların sabah akşam başında vızıldayacaklarını düşünüyorum da onun için çekiniyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılaşandır," buyurarak bu endişe ve tereddüdüne mahal olmadığını belirtti.
Tekrar okuyun da şu anda başında çoluk çocuk olduğu halde bu programı bile dinleyemeyen, herhangi bir kitabı bile okumakta zorluk çeken hanımlara bir müjde olsun bu. Bak, Peygamber Efendimiz müjdeliyor sizleri kıymetli dinleyiciler. Anneler, hemen öfleyip pöflemeyin. Resulullah Efendimiz ümmetinin cennetteki dereceleri yüksek olan hanımlarına işaret ediyor. Ve ne buyuruyor? Tekrar okuyun lütfen.
Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılaşandır. Buyurarak Bu endişe ve tereddüdüne mahal olmadığını belirtiyor.
Şikayette de bulunmamak lazım. Ah şu çocuklar yok mu? Ah böyle etti, ah şöyle etti. Niye şikayet ediyorsun? Yarın bir gün ahiretteki dereceler sana verildiğinde ah keşke daha fazla çocuğum olsaydı, daha çok vızıldasalardı, daha çok yaramazlık yapsalardı bir dedirtecek Allah. Hiç şikayet etmemek lazım. Sonra şikayet ettikçe artar. Ya Rabbi sen bana sıhhat selametle kuvvet verdin, güç verdin. Ben bu kuvvetimi, gücümü senin gayrimeşru kıldığın bir sahada da harcayabilirdim. Ama sen takdiri ilahiyen icabı bana çocukla imtihanda bulundun. Şu kuvvetimi, şu sayılı nefeslerimi yine senin rızana muvafık bir işte harcamaktayım. Ya Rabbi elhamdülillah beni hep razı oldun, hayırlı işlerle merzuk eyle, meşgul eyle diye dua etmek bir hanıma, bir mümine hanıma yakışandır. Burada mevzu bitmeden hemen bir şey daha hatırlatmak isteriz. Biliyorsunuz Siyer-i Nebi'nin o ilk başlarını okurken Mekke'li müşrikler geldiler ve ne dediler Peygamber Efendimiz'e? şu davandan vazgeç. Biz sana istediğin kadar mal verelim. Kazandıklarımızı sana verelim. Kervan mı gönderiyoruz? Yükünü sana verelim. Yarı yarıya paylaşalım. Herkes ganimetinden, kazancından sana bir miktar ayırsın. İstediğin kişiyi sana hanım olarak verelim. Hatta dedi bazı müşrikler daha ileri giderek. Yani sen bu davandan vazgeçmek için bizim hanımlarımızdan biri hani olur hoşuna gider. Biz hemen sana onu verebiliriz. Yeter ki şu davandan vazgeç. Hanımlarını teklif ettiler. Cariyelerini teklif ettiler. İster ben bir sultan kızıyla evlenmek istiyorum dersen gidelim etrafımızdaki saltanat sahibi sultanlarla efendim Bizans Kayseri'yle şurasıyla burasıyla konuşalım. Soylu soplu ailelerden senin için ne yapalım? Gidelim isteyelim onların kızlarını alalım. Hanedan kızı alalım. Ama bu davandan vazgeç diyorlardı. Yani iki cihan serveri efendimiz istediği hanımla evlenebilirdi. Davadan vazgeçmesi karşılığında müşrikler dahi buna ön ayak olmayı zaten teklif ettiler. Hanımlarını teklif ettiler. Böyle bir teklife rağbet etmeyen, hiçbir şekilde başkasının efendim hanımıyla, etrafındaki hanımlarla meşgul olmayan Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başka şeyleri yakıştırmak hem tarihi malumattan, hem insanlıktan, hem insaftan uzak bir yakıştırmaktır. Tekrar ediyorum, Ebu Cehil bile böyle bir söz konu hakkında söz sarf etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evliliklerine dil uzatan bu mevzuları konuşurken sanki ilmi konuşuyormuş gibi konuşmaya efendim gayret ediyormuş havasını veren kişiler Ebu Cehil'den daha adidir. Bunu her platformda söylüyorum. İsteyen de istediğini gelsin konuşmak üzere de her platformda onunla tartışırız. Tartışmaya değer değildir de düştüğü derekeyi göstermek üzere yüzlerce delili gözünün önüne sereriz. İlmi olarak konuşuyorsa ilmen tespit edilen bu kıstaslara da uymak zorunda. Ebu Cehil'in bile dil uzatmadığı bir mevzuda iki cihan serveri efendimize bu şekilde dil uzatmak daha da adileşmektir. Allah bizleri kendisine ve Resulüne edepsizlik yapma hıyanetinden ve alçaklığından muhafaza eylesin.
Amin.
Evet.
Buyurarak seni nikahlamak için kavminden birini vazifelendir dedi. Hazreti Sevde kaynı Hatip bin Amr'e salahiyet verdi.
Yani bu husus belki konuşmamız esnasında mevzu kaçabilir. Çocukların var başında senin dururlar sana ayrıca sıkıntı yaparlar diye düşünüyorsun da bu bizim için mesele değildir. Eğer sadece bunu düşünüyorsan ve başka bir mesele mühim bir efendim problem yoksa mani bir problem yoksa hemen kavminden bir kişiyi resmi olarak isteme ve bu işi halletmek üzere gönder bu şekilde iş resmiyete intikal etsin diye Hazreti Sevde validemize tembihte bulunuyorlar. Evet.
Hazreti Sevde kaynı Hatip bin Amr'e salahiyet verdi. O da Hazreti Sevde'yi Bi'setin 10. yılında Resul-i Kibriya Efendimiz'e nikahladı. O sırada Hazreti Sevde 55 yaşlarındaydı.
Ya 55 yaşlarında. Evet.
Görüldüğü gibi Resul-i Kibriya Efendimiz akrabalarından ayrılarak iman safına iltihak etmiş ve bir daha akrabalarının üzerinde bulunduğu şirk inancına dönmek istemeyen bu mücahide yaşlı hanımı sadece Allah'a ve Allah'ın dinine olan bağlılık ve sadakatinden dolayı himayesi altına alıyor ve onu müminlerin annesi olmak şerefine ulaştırıyordu.
Evet, çünkü himaye etmeye istese de ziyadesiyle himaye icap edecek. Akrabası yok, yiyip içeceği etrafı gözetecek kişi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zamanki gibi kendisini tercih edeni herkese tercih eder. Onu himaye etmiştir. Ve inşallah ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hak da bizleri Hazreti Hatice validemizin, Hazreti Ayşe validemizin ve Hazreti Sevde validemizin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcelerinin ve ehli beytinin himayesinde cennetine dahil eder.
Amin.
O şefkat kanatları altında bizler de o annelerimizin himayesi altında inşallah cenneti cemale ve şefaati Muhammed Mustafa'ya erişiriz diye niyaz ederek sohbetimizi nihayete erdiriyoruz.
Eyvallah.